Ayrım 6.
Supi'nin Sırrı Cemal ile muamelesi adeta efendi ile hanım muamelesine münkarip olmuştu. Sırrı Cemal artık kendisini ikinci hanım saymaktaydı. Artık bu hane Zehra için bir engizisyon mahbes hükmüne girmişti. Biçare kadın bir taraftan kıskançlık, diğer taraftan yalnızlık beliyatı altında ezilip gittiği halde bu iki azaptan halasının çaresini bir türlü bulup çıkaramayarak o azabı daimi bir işkence olarak telakki etmekteydi. Mücadeleden vazgeçmek, galebeyi düşmanlarına bırakmamak demek olduğu halde mücadelede devam etmekte hiçbir şey yapamamak demekti. Birçok kereler gönlünü yokladı. Supi hakkındaki muhabbetinin hala berdevam olduğunu hissediyordu. Halbuki üçüncüyü de düşmanları sırasında saymaktaydı. Bunca metaibe, bunca ezalara kendisini bila ihtiyar katlandıran şey bu muhabbetin tesiratı hafisiydi. Bu tesirat, buz altından suyun akışı gibi vücudunu zahiren bildirmediği halde yine Zehra'yı tahammüle icbar eylemekteydi. Yoksa Zehra'ya kalsa, heyhat, zavallı kadının dünyada hiçbir hamisi kalmamıştı. Hangi cahı felaha iltica edebilecek? Gözünü açmış Supi'yi görmüştü. Yine gözlerini Supi'nin karşısında kapamak istiyordu. Nasıl olsa tahammül edecek, ne olsa bekleyecek. Bu sabır ve intizar ile bir gün yine beyinin gönlünü kendisine çevirebileceğini ümit etmekteydi. Nasıl olsa Supi'de kendisi için bir eseri muhabbet vardır diye hesap eylemekteydi. Filhakika Supi'de Zehra için hala bir meyil mevcut idi. Bu meyil olmasaydı Zehra'yı çoktan tatlik eylemiş gitmişti. İlk teessüratın dimağ üzerindeki intibatı ekseriyetle nekabili zeval olarak kıldığı gibi Zehra'nın muhabbeti de Supi'nin dimağında asla silinmemek üzere hak olunup kalmıştı. Muhabbeti taliyesi kezzap suyu gibi bu nukuşu bil külliye selip çıkaramamıştı. Hala Zehra'yı bazen kolları arasına aldıkça helecanını men edememekteydi. Zehra şu kadarcık bir nimete de razıydı. Zehra için bir çare-i necat kalmıştı ki bu da bir evlat sahibi olmaktı. Evladını Sırrı Cemal'e karşı bir siperi ittihaz ve usul tabiyesini değiştirip Supi'yi bu zevk ve letafet istirdad edebileceğini hesap etmekteydi. İki kadın dövüşmeye başlamışlardı. Münire bu halleri ağlıya ağlıya, halbuki Supi güle güle temaşa etmekteydi. Sırrı Cemal ile Zehra'nın iki tavuk gibi dövüşlerini horoz gururuyla seyredip bu mücadelelerin, bu mübarezelerin hep kendisini istirkap maksadıyla vukuğa gelmekte olmasından hoşlanmaktaydı. Bir diğeri olsaydı evin içindeki bu imtizaçsızlıktan muazzep olurdu. Halbuki Supi bununla eğlenmekteydi. Gerek Zehra'yı ve gerek Sırrı Cemal hareketlerinde serbest bırakmış idi. Belki de yek diğeri aleyhine tahriz eylemekteydi. 3. Hayatım senindir elmasım. Canım sana feda olsun beyciğim. Bugün de neşen yerinde ya. Seninle birlikte neşen bulunmaz mı? Sana fedayım ben. Şimdi bu sözleri öteki işitse. Öteki iması Sırrı Cemal'in badi infali oldu. Kaşları çatıldı. Bu kelimeyi ne zaman işitse Sırrı Cemal'e böyle bir tesir-i rakibane gelmekteydi. Supi bütün vücut iştigalatını Sırrı Cemal'e hasretmiş, iki aydan beri Zehra'nın enzar-ı rekabetinden masum olarak yaşamaya alışmıştı. Makri köyünde hemen istasyonun bir önü dibinde 5 odalı, kullanışlı bir ev tutmuşlar, zarifane bir surette döşeyip dayamışlardı. Yatak odasına yıldızlı geniş, tel yaylı bir karyolayla küçük fakat zarif bir çini soba tezyin etmekte olduğu gibi yere âlâ bir uşak halısı serilmiş, yatak tarafında duvara kıymetli büyük bir fergana seccadesi gerilmişti. Odaların en büyük salonu tarzında tertip olunmuştu. İki karşılıklı duvara birer yüksek konsol da yatılmış, bunların üzerine iki cisim, billur endam aynası konularak önlerine de iki yüksek Japon lambası getirilmişti. Pencereler cicim perdelerle örtülmüş, ortaya yüksek bir porselen soba kurulmuş, duvarlara kalın yaldız çerçeveli yağlı boya resimler asılmıştı. Bunlardan bir tanesi Kadri'nin bele kadar bir resmiydi ki ressam Hakkı Bey'in fırçasından çıkmıştı. Buruşuk alınlı, uzunca aksakallı, esmer renkli, ufarak mavi gözlü, zihaf biçiminde ufak vişne çürüğü fesli, temizce giyinmiş olan bu adamın siması biraz ahmak simasını andırmaktaydı. Onun yanı başındaysa neresi olduğu belli olmayan bir kır resmi bulunmaktaydı. Uzun iki sıra kavak ağaçları arasında uzayıp giden bir tozlu yolun nihayetinde birkaç evin damları koyu yeşil ağaç kümeleri içinde ancak hayal meyal görünmekteydi. Onun alt tarafında fırtınaya tutulmuş bir tekne resmi konulmuştu. Dağlar gibi köpüklü dalgalar yelkenlileri parçalanmış, ipleri kopmuş, grandi direği kırılmış bir ahşap tekne üzerine savret göstermekte ve altı su üstü su bir halde naçar kalan bu tahta parçasını hemen hemen yutup gidecekmiş gibi görünmekteydi. Bir kadın aşçı mutfak işini deruhte etmiş, bir fakir ihtiyar kadın da orta hizmetine tayin olunmuştu. Süleyman namında ihtiyarca bir uşak ile 5 nüfusa bali olan hane halkı kışın tenha, can sıkıcı günlerini bir istirahatname içinde geçirmekteydiler. Supi'nin Sırrı Cemal'e olan muhabbeti gittikçe Sırrı Cemal'de Supi üzerindeki takayyüdat-ı cansı peranesi gün geçtikçe artmaktaydı. Supi ötekini büsbütün unutmuş gitmiş değildi. İstanbul'a mağazasına gittiği günler bir mecburiye Zehra'nın hanesine hemen temas ederek geçtikçe gözleri bila ihtiyar o semte münatif olmaktı. Sarı Cemal şu bakiye-i muhabbetten hala tevehüm ve tedehüş üzereydi. Her akşam Supi eve gelince uzun bir istintaka çekilir, bugün nerelere gittiği ve neler gördüğü hakkında malumat vermeye icbar olunurdu. Supi önceleri bu isticvaplardan sıkılmış idiyse, şimdilerde alışmış idi. Daha Sırrı Cemal suale başlamadan o sayıp dökmeye başlar idi. Saat 6:10 kalarak Sirkeci istasyonu tramvay yolundan doğru Eminönü, balık pazarından mağaza. Onda mağazadan Eminönü'nden elma, Sirkeci vagon. Ey hoca paşa, hayır hayır, emin ol. Sırrı Cemal mütmeyinane Supi'nin boynuna asılır, sinesine basardı. Bir gün daha kazandım. Kazanılan günler bugün ile tamam 62'ye bali olmuştu. Sırrı Cemal gün geçtikçe gelişmekteydi. Kır alemi şevkini, neşesini artırmış, hüsnüne hüsn katmıştı. Supi aşık perestane cilveler ve neşelerle gaş yetmekteydi. Vaka Zehra'dan adeta kat irtibat edercesine uzaklaşmaya kadar fedakarlığı gözün alması, Supi'nin Zehra'dan ziyade kendisine muhabbetini göstermekteyse de Sırrı Cemal hala bu nimetin devamına mutmain olamıyor idi. Kim bilir, kim bilir, bugün onu benim için feda eden, yarın da beni onun için feda edemez mi? Ah ya o zaman! Sırrı Cemal'in bu o zaman hiç hatırından çıkmıyordu. Supi'yi yanından hiç koyu vermemek arzusundaydı. Fakat onun envai tatifat ile temin eylediği mecburiyet bu arzusuna mani olmaktaydı. Akşamlara kadar bin türlü şüphe içinde muazzep olduğu halde, akşamüstü Supi'nin bir handesi, bir buğsesi o gibi tevehhümatı hatırdan çıkarıp atmakta ve işte bu vukuat her gün bu yolda tekrar etmekteydi. Birkaç defa vehimlerini Supi'ye de açtı. Her defasında çocuk olma Sırrı Cemal'ciğim, hiç nasıl olur, ben sensiz nasıl yaşarım, bunları hatırından çıkar yolunda teminatı ilaveten bir de meftunane buğse almaktaydı. Hatırından çıkar, ah mümkün olsa. Bir büyük emel Sırrı Cemal'in beynini gıcıklayıp durmaktaydı. Fakat bunu ilana cesaret eylemiyordu. Tenha kaldığı zamanlar kendisini tahayyülata kaptırır, şu emeli muazzamı husul bulmuş suretinde telakkiye başlardı. Temin-i saadetini bu emelin husulüne muallak görmekteydi, muvaffak olsa. Husulü meram için iki planı tertip edebilirdi. Ya Supi'yi nasıl olursa olsun ikna ve irza etmek ya bir manevra çevirmek. Birinci planın muvaffakiyetini şüpheli görmekteydi. Çünkü hala Supi'nin Zehra'ya bir meyli mevcut olduğunu biliyordu. İkinci planın icraatına da mahiret ve kudret lazım idi. Sırrı Cemal kendisinde bu şartları pek bulamamaktaydı. Bu halde tahsili maksut da aciz demekti. Birkaç defa ümidi muvaffakiyetle birinci planın tertibatına teşebbüs etti. Fakat hücumunu her zamankinden ziyade temellik-i aşikâne setr ve himaye eyledi. Her bir defasında Supi'yi teklif ve teslim derecesine kadar çıkıştı. Fakat bu teklif Supi'nin kaşlarını çattırınca ricatı mecbur oldu. Bu karıdan kurtulmak mümkün değil. Ne çare, biraz daha diş sıkmalı. Dişini sıkmaya verdiği kararda sebat ve devamı Sırrı Cemal pek ümit edemiyor idi. Çünkü zihninden vesveseyi çıkarıp atmaya bir türlü imkan bulamıyor idi. Supi mutlaka Zehra'yı boşamalı. Bu lazım, mutlaka, mutlaka. Bugün Supi mutat trene yetişemeyerek bir saat kadar gecikmişti. Zaten kıl üzerinde duran Sırrı Cemal şu tahurdan derhal tevehüm etti. İş işten geçti. Eyvahlar olsun. Korktuğum başıma geldi. Bir türlü yerinde oturamıyor, odadan odaya geziyor, rast geldiği eşyayı karıştırıyor, dolapları açıp kapıyordu. Salondaki sobanın başına oturdu. Eline maşayı alarak ateşi karıştırmaya başladı. Fakat ne yaptığından haberi yoktu. Düşünmekteydi. Mutlaka Zehra Supi'yi kandırmış, yanına çekmiştir. Melun karı. Gazapla yerinden fırladı. Elinden maşa düştü. Ellerini sıkı sıkı yummuş, bir düşmanı mevhumeye doğru hizmetle kaldırmıştı. Tüyleri ürpermiş, gözleri düşmüş, rengi atmış, saçları dağılmış, azası titremeye başlamıştı. Pencereyi açarak parmaklığa abandı. Demir yolunda nasb-ı enzar eyledi. Hava kararmış, istasyonun fenerleri yolun işaretleri yanmıştı. Gözünün önünden gürültülü bir katar geçti. Vagonlarda parlak lambalar yakılmıştı. Bir vagon içinde birbirine sarılmış bir erkek ve bir kadın gözüne ilişti ki bunlar Supi ile Zehra'ya pek benziyorlardı. Hiddetinden haykırınca aklı başına geldi, pencereden uzaklaştı. Fırtına resmi önünde dikildi durdu. Leyfa'yı temaşaya koyuldu. Şu kuş gibi uçup giden yelken gemisi güya Zehra ile Supi alıp götürüyormuş da onu tevkif edecekmiş gibi ellerini uzattı. Parmakları boyalı astar üzerine dokununca şu his dumanını buhran istiraktan kurtardı. Hizmetçi kadını mutfakta aşçıyı lüzumsuz yere haşladı. Önüne rast gelen şeyi kırmak, ezmek, mahvetmek istiyordu. Aynanın karşısına geçti. Birbirinin omuzundan baş gösteren yüzlerce hayali de kendisini hiddetlendirdi. Bu hayaller başının, ellerinin, her nevi hareketini hep bir dizi üzerinde aynen taklit etmekteydi. Bunları kendisiyle temessür ediyormuş gibi telakki eyledi. Az kaldı aynayı kıracaktı. Salonda bir aşağı bir yukarı gezinmekte ve bu felakete nasıl tahammül edeceğini düşünmekteydi. Supi'den mahrum olduktan sonra nazarında hayatın hiçbir kalbi kalmıyordu. Fakat ölmek kendi elinde değil ya, şu anda köpürüp gitmeyi cana minnet saymaktaydı. Lakin ya şuradaki çocuk? Sırrı Cemal bu şahsa saliseni şimdi derhatır etmekteydi. Bu bedbahtın halini düşündü. Zavallı ne olacak? Dünyaya gelirse ne görecek? Hani benim babam dediği zaman kendisine ne cevap vermeli? Lakin ondan evvel karnında büyük bir yük ile Supi'den, her türlü ümitten mahrum olarak nasıl yaşamalı? Sırrı Cemal realistliğe tekarrüp ile şurasını da düşünmekteydi. Supi onu feda etmediği gibi bir gün kendisinin de onun muhabbetini feda etmesi lazım gelirse böyle iki canla ne yapacak? Vaka aklına güzelliği gelmedi değil. Fakat hem dul hem ana olan bir kadın için Hüsnü Cemal'in yardımı olmasına pek ihtimal veremedi. İşin en acıklı yeri kendisinin dul bir ana olmakla beraber mukayyet dahi bulunmasıydı. Boynu bu kayıt ile merbut olduktan sonra hayatı üzerinde de kendisinin hiçbir müdahaleye hakkı yoktu. Hayalini ne cihete sevk etse önüne bir hiçlik çıkmaktaydı. Açık pencereden serince bir lodos girmekte, lambanın alevini titretmekteydi. Kış akşamının sıhhat ve sükun içinde uzaktan uzağa bir iki av ava işitilmekte, semanın şöylece görünen parçası üzerinde bir iki parlak nokta göz kapamaktaydı. Sırrı Cemal gezinmekte devam ediyordu. Bir iki defa pencerenin önüne kadar geldiği halde bir türlü dışarı bakamadı. Güya hariçte korktuğu bir manzarayı görecekti. Tekrar aynanın önüne geldi. Eline Supi'nin fotoğrafını aldı. Yüreği çarpmaya başladı. Şu çehreye derece-i meftuniyetini asıl şu hali tesiründe takdir edebildi. Resim aslında daha güzel çıkmıştı. Sırrı Cemal'in baktıkça bakacağı gelmekteydi. Mukavvayı dudaklarına götürdü. Şu Buse'yi gaybaneden vicdanına tatlı bir seyyal intikal etmiş gibi oldu. Güya Temmuz sıcağında püfür püfür eser bir rüzgar altında oturuyormuş gibi vicdanında bir serinlik hissetmekteydi. Bu halin Supi'ye olan muhabbetinin bir nişanesi olduğuna şüphe etmiyordu. Resmi temaşaya dalmıştı. Bir müddet gözlerini şu hayal üzerine matuf olarak kaldı. Ortalık adeta kararmıştı. Sobadaki odunlar keyifli bir alevle yanmakta. Aralık aralık bir yaprak ışıltısı duyulmaktaydı. Sırrı Cemal'in içine birdenbire bir korku girdi. Vücudundan bir soğukluk geldi geçti. Yalnız başına korkmaktaydı. Pencereden üzerine gulyabaniler hücum edecek gibi gelmekteydi. Etrafı dinledi. Hiçbir tarafta çıt yok. Merdiven başından hizmetçi kadına seslendi. Fakat hiçbir cevap zuhur etmedi. Herkes kendisini bırakmış kaçmış, kendisini dağ başında koskoca bir bina içinde yapayalnız kalmış sandı. Zangır zangır titremekteydi. Yatak odasını iltica etti. Kapıyı içeriden iki defa kilitleyerek kendisini karyolaya attı. Gözünden yaşlar boşandı. Bir müddet ağladı. Şu geriye mucib istirahati olmuştu. Bu sırada ise ince bir düdük sesi ve onu müteakip süratle yürüyen bir katarın şamatası Sırrı Cemal'i ihata eden sükuti mahuf içinde velvele endaz oldu. Sırrı Cemal kendisini sevgili Supi'sinin kolları arasına attı. Uğradığı korkuyu anlattı. Beni böyle geceleri yalnız bırakma. Korkuyorum beyciğim diye boynuna asılmaktaydı. Yemekten sonra Supi salıncaklı iskemlesine oturmuş sigarasını dumanlatmakta. Sırrı Cemal de koltuğu onun yanına sokmuş mahzunane düşünmekteydi. Supi sordu ki ne var? Ne düşünüyorsun? Sırrı Cemal ahı deruni çekti. Bu ah Supi'nin merakını oynattı. Allah aşkına ne düşünüyorsun? Hiç. Nasıl hiç? Hiç düşünülür mü? Yine canını mı sıktın? Hayır ama, ama beni korkutuyorsun. Neden? Sırrı Cemal yutkundu, müteriddidane önüne baktı. Sende bir sır var ama söylemek istemiyorsun. Dinleyecek misin? Söyle. Sırrı Cemal'in tereddütü artmaktaydı. Beni üzüyorsun Cemal'cim, hadi söyle. Ne emredeceksin? Emir değil, rica. Supi Sırrı Cemal'in maksadını derhal anladı. Yüreği hopladı. Yine o teklif. Fakat şu heyecandan renk vermemeye çalışmaktaydı. Sırrı Cemal sözünde devam eyledi. Korkuyorum, emin değilim. Beni temin et, vesveseden öleceğim. Supi hiçbir cevap vermiyor, elindeki sigarayı evirip çeviriyordu. Ötekini hala seviyorsun diye üzülüyorum. Seni sevmiyor muyum? Onu sevmiyor musun? Hayır. Sırrı Cemal şu inkarın yalan olduğuna kaniydi. Fakat açıktan açığa cerh etmekten çekindi. Fakat gönlüm bir türlü emin olmuyor. Allah aşkına beni temin et. Nasıl? Bırak. Supi titredi. Gözünün önünden Zehra'nın solgun hayali geçti. Güya uzaktan sinesini açmış, kendisini bekliyor gibi görmekteydi. Supi Zehra'dan büsbütün soğumuş değildi. Ne kadar olsa ilk göz ağrısı Zehra'ydı. Ondan büsbütün nasıl geçmeli? Sırrı Cemal'in istediğini Supi kendisi de düşünmemiş değildi. Zehra ile Sırrı Cemal'in birisinden vazgeçmeyi düşünmüştü. Şimdiki halde Sırrı Cemal'den geçmeye gönlünde cesaret bulamadı. Fakat Zehra'yı da kıyıp atmaya cesaret bulamadı. Zehra yalnız, meyus, menkesirul bal kalmıştı. Hiçbir istinadgahı yoktu. Zavallıyı nasıl tatlik etmeli? Lakin bu halin böyle sürüp gitmesi mümkün değil. Behemahal bir çareyi tesviye bulmak lazım geliyordu. Supi bu çareyi tesviyeyi düşünmeye başladı. Gittiği yerde kendisini hep bu düşünceyle işgal etmekteydi. Bir cuma sabahı erkenden kendisini dışarı attı. Hava gayet güzeldi. Yine o düşüncesine dalmış gitmiş olduğu halde sakız ağacına doğru yürümekteydi. Yürüye yürüye sakız ağacına, ağacın altına vardı. Alçak parmaklığa dayanarak etrafı temaşaya başladı. Güneş Kız Kulesi hizasından doğru Haliç'e yükselmişti. Havanın rengi gayet parlak, deniz rakit, etraf mütevessim. Ta uzaktan Fenerbahçesiyle adalar ve bunların arkasından doğru da Katarlı dağları koyu yeşille koyu mavi arasında bir renk ile arz-ı endam etmekte, sol tarafta Zeytinburnu'na doğru uzanıp giden açıklık içinde demir yolunun şerit gibi izi İstanbul yolunu göstermekteydi. Koca ağacın çıplak dalları sanki mahrumiyeti taravetten ağlamaktayken şu parlak güneşin şuatına karşı müştekhanesine germekteydi. Supi bu menazırın hemen hiçbirisinden tezevvük etmekte, kendi tefekküratıyla meşgul olmaktaydı. Zehra'dan vazgeçmek nazarında bir cinayet gibi görünmekteydi. Ömrü maziyi tahtur etti. Zehra yüzünden gördüğü saadetlere yüreği cızladı. Zavallı kadın bütün amalini hep kendisini mesut etmek yoluna vakf ve esir etmişti. Hala o kara saçlarına bürünüp de müsterihane uykuya daldığı zamanları tahtur ettikçe yüreği kabarmaktaydı. Hele bir gün hani Boğaziçi'nde yalının bahçesinde sabahleyin erkenden kol kola gezinmekteydiler ya. İşte o zaman gayet sık bir koru altına geldikleri zaman yorulmuşlar, kaba otlar üzerine şöyle oturuvermişlerdi. Buradan deniz ta Beykoz'a kadar tabak gibi görülmekteydi. İşte oracıkta birinin yanı başında hiç şakkı şefe etmeyerek yarım saat kadar dinlenmişlerdi. Şu sükut içinde kalplerinin hasbihalleri ne beliyane olmuştu. Supi mazisini bu surette tecessüse başlayınca birçok nazlı katmerler zuhur etmekteydi. İlk gördüğü gün Zehra'nın gül fidanı yanındaki vaziyeti gözünün önüne geldi. Zehra çatık kaşları, cevval gözleri, perişan saçlarıyla karşısında tecessüm ve teressüm etti. O günkü hissiyat ve hayalatı birer birer gelip geçmekteydi. O zamanki kıskanç, hırçın ve fakat muazzez kız, şimdi kimsesiz, meyus, muhakkar olarak ta orada. İşte şu ince yolun nihayetinde kim bilir ne kadar azaplar, gözyaşları içinde yolunu, kendisinden bir haber beklemekteydi. Bu yol üzerinde Zeytinburnu'ndan doğru gürültülü bir katar sökmüştü. Ah şu uzun katar kendisine Zehra'sını getiriverse. Heyhat, heyhat, heyhat. Supi Nevmidane başını salladı. Gözünü İstanbul tarafından bir türlü ayıramamaktaydı. Ağlıyor. Evet, sevgili Zehra'sı ağlıyor. Bu tasavvurla Supi'ne yüreği kabarmakta, göz pınarlarına yaşlar toplanmaktaydı. Zavallı Zehra, zavallı Zehra. Fakat Zehra'nın hayali karşısında ötekinin, Sırrı Cemal'in hayali dikilmiş durmuştu. İki hayalin yek diğerine atfettikleri enzarı hışım ve gazap Supi'yi titretmekteydi. Supi, kârı bir zuhur olan fırtınaya karşı bir siper görmemekteydi. Bu müsaademeden çıkacak yıldırım, Supi'nin mebnai amalini yakıp tahrip edecekti. Bir siperi sayika, lakin ne gezer? Supi elleriyle yüzünü örtmüş kaçmaktaydı. Fakat o hayaller de önü sıra gitmekteydi. Alaylamya yürümekteydi. Eyvah, eyvah, bu derdi müşkilden halasa çare yok. Ne ötekinden geçmek, ne berikini atmak mümkün değil. Supi şu iki başlı yılanın kemiklerini kıracak derecede vücuduna sarıldığı yabancı gibi seyretip durmaya mahkum olmuştu. Evin semtine doğrulmaktan tevehhuş etmekteydi. Sola saptı. Fişekhane yolunu tuttu, demir yoluna doğru gitmekteydi. Sırrı Cemal, letafetin, işvenin ve bahusus lütuf ve nezaketin timsali olan bu nazeninin uğrunda en muazzez amalini fedaya kadar göze aldırmaktaydı. Zehra ile Sırrı Cemal arasında bir mukayese yapmaktaydı. Şu mukayese Zehra'yı yavaş yavaş karartmaya, bilakis Sırrı Cemal'i aklatmaya başladı. Gittikçe Zehra sararıp solmakta, halbuki Sırrı Cemal açılıp gelişmekteydi. Zehra kıskanç, hırçın göründü. Halbuki Sırrı Cemal kuzu gibi mutiydi. Supi demir yoluna muhazi yürümekteydi. Fişekhane hizasına kadar yaklaşmıştı. Sol tarafta bir sıra dibekhaneden sonra güherçile fabrikasının babası yükselip boy göstermekte, sağ tarafta ucu bucağı bulunmaz gibi görünen kır dalgalanıp gitmekte, Ayastafanos cihetinden doğru kulak tırmalayıcı ince bir düdük sesi gelmekteydi. Supi hala dalgın dalgın gitmekteydi. Bir hayli gittikten sonra birdenbire geri döndü. Çukurbostan'da tevakkuf etmeden geçti. Adeta koşmaktaydı. Kalbi hızlı hızlı çarpmakta, asabını ateşli bir tatlı bahar ihata eylemekteydi. Sırrı Cemal'in kucağına baygın gibi düştü. Nefesi nefesine yetmiyordu. Dediğin olacak, dediğin olacak. Evet, Sırrı Cemal'in dediği oldu. Zehra'nın hürriyeti yedine teslim olunmuştu. Zehra bu badireye tahammül edemeyeceğim sanmıştı. Fakat tahammül etti. Bir iki hafta içinde adeta alıştı gitti. Supi Zehra'ya karşı yine büyük bir lütuf ve insaniyet göstermiş, Hocapaşa'daki hanenin kirasıyla beraber idaresini de ruhte etmişti. Validesini de Zehra ile birlikte bırakmıştı. Zehra kendisini şu iftiraka alıştırabildiyse de, gerek Supi'ye ve gerek Sırrı Cemal'e karşı olan hissi adavet ve iştiyakı, intikam hükmü kuvvetten düşmüş değil, belki kes bir şiddet eylemişti. Adeta Zehra bu his ve iştiyak sayesinde yaşamaktaydı. Nefret ve intikam. İşte hayatını sevk ve idare eden muharrikler bu nefretle bu intikamdan ibaret kalmıştı. Nazikter yine getirilmiş, hanenin yegane kahyası olup kalmıştı. Oh oh, musibet yelnozdan kurtulmuştu ya, miskin bücür, sanki kendisini adam mı sanıyordu? Alimallah gelip de kendisinin gençliğini görmeliydi de şaşıp kalmalıydı. Ey gözüm ey, o zaman böyle derisi büzülmüş solmuş değildi. Şimdi de ondan güzeldi ya, orası lazım değil. Şipah köyünde acaba kendisine bayılmayan genç mi var idi? Ya hele o kara gözlü Yosma Sarko? Kendisi için ne kadar yanıp tutuşmuştu. Ey ayol, düşmez kalkmaz bir Allah. Ya o beyde yok mu ya? Nasıl gönül bilmez ki? Öyle bir çirkef insan gönül verir miymiş hiç? Hanımcığı gibi güzel bir kadını bırak da. Nazikler Sırrı Cemal'in hüsnü cemalini bir türlü çekemiyordu. Fakat ev içinde yalnız başına kalmıştı ya, ötesi nesine lazım? Zehra Nazikter'den ümidini kesmişti. Ne yapmak lazım gelirse kendi başına yapmaya mecburdu. Lakin ne yapacaktı? Dünyadan, Konya'dan bir haber iken elinden ne geleceğini bir türlü kestiremiyordu. İki düşmanı arasına gökten düşer gibi giriverip de ikisini de ayakları altında çiğneyebilse. Aralarına girmenin bir yolunu aramaktaydı. Nasıl girmeli? Nasıl girmeli? Düşmanlarının mevzi ilticalarının neresi olduğundan bile haberi yoktu ki. Hiç olmazsa yerlerini bilse, ah bir kere izlerini bulsa. Zehra Supi'yi de düşman addetmekteydi. Düşman fakat hala sevimli düşman. O düşman hala bugün mütareke teklifinde bulunacak olsa ona teslimi silaha hazırdı. Parçalanası kalp, kör olası kalp, hala onu, o nankörü, o hercai meşrebi seviyorsun. İşte bu hakikati Zehra boğup öldürmek arzusunda bulunmakta ve fakat daima elinin altından kaçırmaktaydı. Bu hayaleti müstehziye karşı kemal-i acz ile elleri bağlı durmaktaydı.